Ayrım 16. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 151. Saraybosna'daki Fransız general ve Birleşmiş Milletler, Sırpların Srebrenica'yı ateş altında tutma ısrarı karşısında şoka uğramışlardı. General, kentin doğrudan Birleşmiş Milletler güvenliği altında olduğunu ilan etmişti. Kent sakinlerine bizzat kendisi güvenlik garantisi vermişti. Kent sakinlerine söz vermişti. Sırplar nasıl olup da devam edebiliyordu? Akşamleyin ambarımızın diğer ucundaki iki kadın kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri kamp yöneticisinin ya yalan söylediği ya da yabancı propagandadan daha fazlasını bilmediği görüşündeydi. Sırplar bize asla böyle davranmazlardı. Münferit bir çatlak damar söz konusu olmalıydı. Bu tür haydutları bütün çatışmalarda iki tarafta da bulabilmek mümkündü. Kendi ölmüş kocası Sırp'tı ve çok kültürlü, tanınmış ve sevilen Belgradlı bir ailedendi. Diğer kadın öfkeyle bu kadının yüzüne vurdu ve kendi kaybını özetledi. Hem oğlunu hem de kocasını kaybetmişti. Ayrıca katillerin yakıp yerle bir ettiği güzel evini de. Annem inledi ve kesinlikle karışmamam için işaret etti. Bayan Mesinoviç de bana telkin edici bir bakış attı. Pas'ın benim battaniyemin altına girmesine izin verdim ve kendimi dış dünyaya kapatmaya çalıştım. Evlerde korkunç saldırılara ilişkin söylentiler dolaşıyordu. Samir, keşif turlarından birinde büyük olasılıkla dağlardaydı. Mirzat'tan hiç haber yoktu. Annemin ve Bayan Mesinoviç'in gözlerinden benim de aklımdan geçen şey okunuyordu. Yakın bir zamanda tek parça ve yaralanmamış bir şekilde geri dönseler bari. Kenarından, köşesinden yakaladığım her hikayede sarsıldım ve daha çok korktum. Ama daha da kötüsü, annem benim gerçekleri duymamı istemediğinden hala dışarıda bırakılıyordum. Samir ve Esma'ya benimle korkunç olayları konuşmalarını yasaklamıştı. Ancak güvenilir bir bilgi olmadan neler hayal edebileceğimin kesinlikle bir sınırı yoktu. Tekrar tekrar babamın kurtçuklar tarafından kemirildiğini, düşmanın bomba yağmuruyla yıkılmış duvar blokları arasında canlı canlı olarak gömüldüğünü gözümde canlandırıyordum. Samir şimdi olduğu gibi evlerden ayrıldığında onun ya Sırp kamplarından birinde işkenceciler tarafından eziyetle öldürüldüğünü ya da eskiden yüzme yeteneği karşısında ben ve arkadaşlarımın kıyısında tezahürat çığlıkları attığımız nehirde şişmiş yüzü koyun yatan bir kadavra olarak yüzdüğünü gözümde canlandırıyordum. Bir an o ve Mirzat yüksek karla kaplı bir dağın tepesinden aşağıya atılıyor, sivri bir kaya çıkıntısındaki buz kütlesi üzerinde parçalanıyorlardı. Her gece Sırpların evlere gelirlerse bize ne yapacağını düşünüyordum. Ben tek başıma, hala düşünce ve sorular doğuran, sonu olmayan bir dizi resme terk edilmiştim. Artık Pas'ı kucaklamak yetmiyordu. Annemin beni koruma isteğini anlıyordum ama aldığım bilgiler artık yalnızca annem ve kardeşlerimle sınırlı değildi. Her yerde korkunç eziyetlere maruz bırakılan, dikenli tellerin ardındaki kamplara kapatılmış, açlığa terk edilmiş insanları duyuyordum. Sırp olmayan eski öğrencilerini vuran Sırp öğretmenler, biri diğerinin gözü önünde öldürülmeden önce birbirlerine ahlaksız davranışlarda bulunmaya zorlanan aile fertleri, savaşın basit bir yağmalama harekatı olduğuna ilişkin duyumlar. Durmadan asla kimseye söz etmemem gereken annem ve benim sırrımızı düşünüyordum. Söylentilerle hakikati birbirinden ayırt etmek daha kolaylaşmıştı. İnsanların yaşadıkları yalan değildi. Bunu gözlerinden okuyor, seslerinden işitiyordum. Düşmanların evlerimizi yağmaladığı doğruydu. Her türlü maddi çıkarın peşinde koşarken kadınların da peşinde oldukları doğruydu. Askerler o denli altın ve zenginlik heveslisiydi ki kadınların takıları çıkartmasını bile nadiren bekliyorlardı. Yakaladıkları kadınların kulaklarını tecavüzden önce, tecavüz sırasında veya tecavüzden sonra kesiyorlardı. Sonra parmaklarını, sonra belki de burnunu. Her bir takı önemliydi. En son dişlerindeki altınları alıyorlardı. Altını ne kadar çoksa ölmeden önce o kadar işkence görüyordu söz konusu kadın. Ölüm belki de kadını çektiği acılardan kurtarıyordu. Annem ve ben bir bakıma o gece bizim evde şanslıydık. Milena, onun kuzeni. Milena ve Zehra. Kız arkadaşımı özledim. Neler olduğunu biliyor muydu? Bizim başımıza gelenlerden haberi var mıydı? Ve kendisi nasıldı? Okula gidiyor muydu? Bir evde mi yaşıyordu? Benim kadar korkuyor muydu? Yaşımız biraz daha büyüdüğünde ikimiz beraberce savaştan kaçsak ne güzel olurdu. Tekrar arkadaş olmamız mümkün müydü? Bari Milena hakkında bir şeyler öğrenebilseydim. Kuryelerin zaman zaman savaştan önce tanıdıklarımız hakkında bilgisi oluyordu. Ama neredeyse yalnızca erkekler veya yağmalanmış, yakılmış ve bizim adamlarımız tarafından kurtarılmış köyler hakkında haber alıyorduk. Ben de bir tek Milena'yı soramazdım. Arkadaş veya değil, her Sırp düşmandı. Ben de herhalde neredeyse bir haindim. Yalnızca Samir'e sormaya cesaret edebilirdim, eğer geri dönerse. Pas seslendi, okşanmak istiyordu. Beni de erkek kardeşimden, Milena'dan, annemin arkadaşımın kuzeninin altındaki görüntüsünden, çığlıklardan ve kesilmiş organlardan çekip aldı. Köpeğim hala çok zayıftı. Belki bu yüzden onu henüz kimse kesip yememişti, bu da olumluydu. Bana yalvarırcasına baktı. Bir şey bulup ona vermemi istiyordu. Ama keyfim yoktu ve ambarda kalıp uzandım. Baş parmağım sıcak ve hala kırmızıydı. Tek bacaklı adamın paslı çengelli iğnesi battıktan sonra her geçen gün daha çok ağrımaya başladı. Buna karşın ağzımdaki yaralar tamamen geçmişti. Bu da parmağımın ağrımasından daha önemliydi. Çıplak ayaklarım da ağrıyordu. Tabanlarım şişmişti ve çiziklerle doluydu. Küçük taşlar derimi zedelemişti. Ama bir mayına basıp bacaklarını kaybedenlere ne olacaktı? Nisan'ın gelişiyle ağaç kabuklarının, yosunların altında saklanan karınca ve böcekler dışarıya çıkıp barış ağacının çevresine yeni bir hayat kattılar. Bir yanımda derenin sesi, bir yanımda pas olunca her çeşit rahatsızlığa boş vermek biraz daha kolaydı. İstesem ağaçtan aşağı atlayıp ayaklarımı dereye sokabilirdim. Orada yürüyen ihtiyar nine miydi? Zorlukla hareket ettiği açıkça görünen yaşlı bir kadın, mutfak, hastane ve müdüriyetin önünden geçti. Bir an gücünü toplayabilmek için durdu. Hayır, bu nine değildi. Yeniden yürümeye başladı. Yürüyüşünde tanıdık bir şey vardı. Patikadan yukarı, evlerden dışarı ormana doğru gitti. Annem, ormanda ne yapacaktı? Uzak mesafeden birden yaşlanmış görünüyordu. Ona tam sesleneceğim sırada şiş parmağımı sıktım ve deri yarılarak yoğun sarı bir irin akmaya başladı. Tekrar kafamı kaldırdığımda annem gözden kaybolmuştu. Pas iltihaplı parmağımı yaladı, elimi çektim. Sonra bacaklarımın arasında kan olduğunu keşfettim. Yaralanmış mıydım yoksa farkında olmadan bir yerimi mi kesmiştim? Karnım ağrıyordu ve son günlerde genel olarak kendimi garip hissediyordum. Her sabah daha çok sızlayan göğüsler. Şimdi ıslaktım ve elbisem yapış yapıştı. Bacaklarımın arası aşağıya baldırlarıma doğru ıslanmıştı. Mlada Sestra, Mlada Sestra. Çok iyi bildiğim sesin bağırışları giderek yakına geldi. Bu Esma'nın hafiflemiş sesiydi. Uzun süredir çıkan kederli sesi değil. Pas havlayıp kütüğün üzerinde sonuna kadar koşup kız kardeşimi karşıladı. Esma yukarı çıkar çıkmaz pasta hemen uzandı. Gururlu dik başıyla yüce bir imparatorluğun kapısında nöbet tutan birine benziyordu. Mlada Sestra dinle. Devam etmeden önce benim yanıma kadar geldi. Samir biraz önce geldi, babamdan yeni haberler var dedi ve oturdu. Yaşadığını söylüyorlar. Babam, emin misin? Samir'in karşılaştığı bir kurye babamın Srebrenica'daki hastanede olduğunu söylemiş. Samir döndü mü? Yanıtını beklerken nefesim kesildi. Evet evet söyledim ya, Mirzat'ta. Neredeyse inanamayacağım kadar iyi haberlerdi. Samir geri geldi. Babam yaşıyor. Mirzat. Küçük kız kardeş pantolonu sırılsıklam. Islak giysilerimi görmüştü. Kan kirli kumaşa bulaşmıştı. Çok tuhaf hissediyorum kendimi, kan akıyor. Ağlamak üzereydim ama gözyaşlarımı tutmak için mücadele ettim. Kirli ve yıpranmış giysilere alışıktım ama bu tamamen değişikti. Kendimi yaralı ve sakatlanmışlarla bir hissediyordum. Gözyaşlarımı daha fazla tutamadım. Ah küçük kız kardeş dedi Esma ve kolunu omzuma attı. Regli oldun sen. Öyle aptalca ağladığım için kendimden utandım. Burnumu çekmeye son verip, bu böyle bir şey mi? Hiçbir zaman olmayacak sanıyordum. O kadar zaman hevesle bekledim. Ben de bir sorun olduğunu düşünmüştüm. Sende hiçbir sorun yok. Yalnızca biraz geç regli oldun. Belki de savaş yüzünden. Esma dudağıma bir öpücük kondurdu. Öyle ki bir an eski evimizde, birinci kattaki odamıza geri dönmüşüz gibi geldi. Sağlıklı ve kuvvetlisin. Bu yüzden kanaman var. Şimdi bir kadın oldun ve artık çocuğun olabilir. Bu harika bir şey. Yalnızca dikkatli olmalısın. Sen başka bir şekilde incinmeye açıksın şimdi. Ne demek istiyorsun? Kadınlar olarak bizlerde erkeklerin istediği bir şey var. Bu tehlikeli olabilir. Ama şayet kendi cinsiyetimizi akıllıca kullanırsak bir avantaj da olabilir. Hatta belki de bizim kurtuluşumuz olur. Ama annemden başka kimseye söyleme şimdilik. Bırak bizim sırrımız olarak kalsın. Yüzük hala sende mi? Başımı salladım ve tılsımı ıslak cebimde ovuşturdum. Sıcak ve yapışkan hissediliyordu. Başka bir sır daha var dedim. Mahrem konuşmalardan ve yeni durumumdan heyecanlanarak. Tam anneme olan sözümü bozup evde olanlardan Milena'nın kuzeni ve annemin üzerindeki sırpları söyleyecektim ki Esma eliyle ağzımı kapattı. Daha fazla konuşma Zehra, ben her şeyi biliyorum, Samir'de, ama annem bizim bildiğimizi bilmiyor. Pas üzerinde oturduğumuz kütük boyunca koşup yanımıza geldi. Dikkatimizi ona vermemizi istiyordu. Esma onun kulağının arkasını kaşırken konuşmasını sürdürdü. Artık olanları fazla düşünme küçük kız kardeş. Senin gerçek yaşamın bir bakıma yeni başlıyor. Haydi dereye gidelim de sana yardım edeyim. Ağaçtan atladık. Kanı kurulamak için biraz çimen ve yaprak bulduk. Sonra giysilerimi derede yıkadık. Esma eski bir gazete buldu. Gelecek günlerde devam edecek olan kanamayı emmesi için bana verdi. Kendisinin neredeyse 2 yıl önce kadın olduğunu anlattı. Ama ormana kaçtığımızdan beri düzgün regle olmuyordu. Şimdi neredeyse durmuştu. Ne kadar anlatırsa anlatsın, benim daha fazla sorum vardı. Yalnızca regle olmaya ilişkin değil, en az onun kadar önemli başka bir şey daha vardı. Ormandan çıktığımızdan bu yana sevgiden hemen hemen hiç söz etmemiştik. Hoşlandığın hiç kimse yok mu? Erkekleri artık sevmiyor musun? Evet, oğlan çocuklarını seviyorum. Erkekler? Bazen onlara acıyorum. Yalnızca çiftleşmek ve dövüşmek isteyen köpekler gibi hareket edebiliyorlar. Ama onların kabahati yok. Bu şekilde doğmayı onlar istemedi. Güdüleri bu. Erkeklere karşı değilim aslında. Onlarsız olmam da zor. Ama onlarla aramda biraz mesafe kalsın istiyorum. Ben kendim karar vermek istiyorum. Peki Paris'tekiler nasıllar? Esma susup dalgınlaştı. Yeniden ne kadar zayıfladığını gördüm. Her dikkat edişimde bu görüntü canımı yakıyordu. Nefes alışı vücudunu sarsıyordu. Memeleri hemen hemen kalmamıştı. Cildi sivrileşen kemiklerinin üstünde sarkıyordu. Daha önce öylesine güzel bakan gözleri sanki yuvalarından fırlayacaktı. Belki de hepsi aynıdır dedi Esma düşünceli. Naif bir kızın flörtü. Sadece eski plakları dinlediğim, Simone de Beauvoir'ın düşüncelerine aşık olduğum ve Balzac'ın romanını okuduğum için öyle düşünüyordum. Her gece onun karakterleri gözümün önüne gelirdi. Durup kente doğru bakıyorlar, onu fethetmeye hazırlar, tüm hayatla karşılaşmaya. Ben de buna katılmayı o kadar istiyordum ki, ama bu sadece bir kitaptı, ama ben kaçmak istiyordum. Hala Paris'e gidebiliriz yani dedim. Barış sağlandığında birlikte gideriz değil mi? Srebrenica'ya dahi gidemezken Paris'e nasıl gideceğiz? Veya bu çukurdan çıkıp dışarıda herhangi bir yere? Üstelik orada da kötü koşullarla karşılaşırsak ne olacak? Tüm bu korkunç şeyler unutulacak gibi değilse? Kız kardeşim ansızın yüksek sesle hıçkırdı. Anılarımızla yetinmek zorundayız. Kendi vücudumuza hapsedildik. Savaşı ve erkekleri düşünmek dayanılır gibi değil. Keşke her şeyi unutup baştan başlayabilseydim. Her şeye kendim karar verebilseydim. Evet, aksi halde önem taşımıyor. Kendi aklım, kendi vücudum için, her şey için kendim karar verebilsem. Ancak zaman geriye döndürülemiyor. Bir düşün, her şey yeniden tekrarlanırsa. Sonraki gün çok kafa karıştırıcıydı. Kuryeler çelişkili haberlerle geldiler. bir an Birleşmiş Milletler'in gıda maddesi ve ilaç konvoylarıyla 24 saat içinde geleceği, hemen ardından hepimizin öleceği söyleniyordu. Sonra Sırpların geriye çekildiği, ardından Srebrenica'nın güneyindeki herkesi öldürecekleri haberleri geldi. Üstüne üstlük Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun yeni bildiriler yayımladığı söylentileri vardı. Yaşlı bir adam şaşkın bir halde alanda koşuşturup artık erkeklerin boy göstermemesi gereken bizim ambara geldi. Ateşli biçimde Birleşmiş Milletler'in Makedonya'yı eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti adıyla üyeliğe kabul ettiğini anlattı. Dışarıya çıkarken gururlu, zafer kazanmış bir savaşçı gibi bağırdı. Sırplara bir yenilgi daha. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt etmek olanaksızdı. Ben daha çok top atışlarının gümbürtülerini dinliyordum. Ses yakından geliyorsa gidişat kötüydü. Uzaklardaysa gidişat belki biraz daha iyiydi. Samir ve Mirzat müdüriyette her türlü görevle o kadar meşguldü ki sorularımla onları rahatsız etme düşüncesizliğini gösteremezdim. Ayrıca Mirzat'la tamamen tesadüf eseri ambarlar arasında karşılaşıp orman kıyısında buluşabileceğimizi işaret edince birkaç dakikalığına savaşın dehşetini ve diğer her şeyi unuttum. Bitkilerin arkasında gizlice bir elimi tutup, "Zehra, şimdiye kadar tanıdığım en tatlı kızsın," dedi. Kızardım ve neredeyse kaç kız tanıdığını soracaktım. Benden epey büyük göstermesine rağmen yaşı çok da büyük olamazdı ama sonra yanlış anlayacağından korktum. O anda diğer elimi de avucuna alıp beni kendisine çekti. Daha da kızardım. Sözleri ve harika kokusuyla uyuşmuştum. Başımı omzuna bıraktım. Ellerimi bırakıp yanağımı okşadı. Gözlerimi kapattım ve dudaklarını dudaklarımda hissettim. Bir şeyin bu kadar harika olabileceğini kavramak güçtü. Artık geri dönmeliyiz dedi Mirzat. Sen önden git Zehra. Annemin ateşi vardı ve bacakları üzerinde duramıyordu. Bir akşam ambarın köşesinde hasta haliyle yatmış inliyordu. Bayan Mesinoviç annemin elini tutarak bize mutfağa dadanan bazı zehirli solucanlardan dolayı annemin şiddetli bir rahim enfeksiyonu kaptığını anlattı. Kadınların çoğu sırayla bu hastalığa yakalanmıştı. Bayan Mesinoviç ona genelde işe yarayan bir kür vermişti. Mesele sadece zamandı. Bir süre sonra tüm mikrop ve bakteriler dışarı atılacak ve annem yeniden sağlığına kavuşacaktı. Annemin tepki verecek hali yoktu. Ancak yüz ifadesinden hikayenin ayrıntılarını kendisinin de bilmediği, ayrıca Esma ve benim bu hikayeye asla inanmayacağımızı düşündüğü görülüyordu. Ertesi sabah ambardan çıkar çıkmaz Esma beni kolumdan kenara çekti. "Zehirli solucanlar," diye dalga geçti. "Bayan Mesinoviç bizi aptal mı sanıyor?" Esma, Bayan Mesinoviç'in son dönemde her gün anneme içmesi için bir şey verdiğini anlattı. Her gün biraz daha artan dozda. Bu sıvı hastaneden temin ettiği bir arsenik karışımıydı. "Arsenik zehirli değil mi?" "Evet," diye başını salladı kız kardeşim. "Özellikle düşürmek istediğin bir cenin için. Bu eski bir gelenek. İnsanlar Tito'dan önce bunu kullanıyorlardı. Komünistler bize serbest kürtaj hakkını verdi." Esma devam ederek bazı gebeliklerin ve aynı zamanda kürtajların savaşla birlikte yeniden kabul edilemez duruma geldiğini, kadınların kendi iyilikleri için bunu saklamak zorunda kaldıklarını açıkladı. Arsenik annemi giderek daha hasta etmiş ama cenin düşmemişti. Bayan Mesinoviç anneme daha fazla yardım etmek istiyordu ama hali hazırda hiçbir şeyi olmayan hastane savaş yaralılarına ayrılmıştı. Bayan Mesinoviç diğer bazı kadınlara bir örgü şişi olup olmadığını sormuştu. Bir şişle cenine ulaşmak çoğu kez ceninin ölüp düşmesine sebep oluyordu. Kız kardeşim neler olup bittiğinin böyle farkına varmıştı. Bir kadın Esma'ya bir şişi olup olmadığını sormuştu. Çünkü talihsiz birinin başına bir kaza gelmişti. Kız kardeşim başını salladı. "Başına kaza gelmek mi? Neden her şey yalanlarla paketlenmek zorunda? Neden hiçbir şeyden olduğu gibi bahsedilmiyor?" "Gebelik," dedim. "Hayır, şiddet," diye yanıtladı kız kardeşim. "Kelime ırza tecavüz. Bunu anlamayan aptallara seve seve heceleyebilirim." "Yani Bayan Mesinoviç anneme örgü şişiyle mi yardım etti?" diye sordum. Hayır diye yanıtladı Esma. Bir şiş bulamadı. Annem sürüne sürüne ormana gidip bir dal parçası kullandı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 160.